12. Ayrım
7. Bölüm 3 Ocak Cuma. Erika kahve fincanını masaya koydu. Mikael'e sırtını dönerek pencere kenarına dikildi. Gamla Stan'a, parantez içinde eski şehir, bir semt. Bakmaya başladı. 3 Ocak saat sabahın 9'uydu. Yeni yıl tatilinde yağan karlar erimişti. Bu manzarayı her zaman sevdim, dedi Erika. Böyle bir daire için Salt Giovanni'yi terk edebilirim. Anahtarım var, canın ne zaman isterse sırça köşkünden buraya taşınabilirsin, dedi Mikael. Bavulunu kapatıp hole koydu. Erika döndü, inanmaz gözlerle Mikael'e baktı. Ciddi olamazsın, dedi. En ağır krizimizi yaşarken iki bavul hazırlıyorsun ve Tiot Hayet diye yerleşmeye gidiyorsun. Hedeşta'da. Trenle birkaç saat. Ayrıca sonsuza kadar orada kalmayacağım. Ulan Batur'a da gidebilirdin. Bunu kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçtı diye yorumlayacaklarını anlamıyor musun? Evet. Tam da öyle yapıyorum. Ayrıca bu yıl aldığım hapis cezasını da yatacağım. Mikael'in koltuğunda oturan Christian Malm huzursuz olmuştu. Milenyum kurulduğundan beri Mikael ve Erika'nın ilk defa bir konuda anlaşamadıklarına şahit oluyordu. Bütün bu sürede ayrılmaz bir ikili olmuşlardı. Bazen aralarında şiddetli tartışmalar yaşandığı da olurdu ama somut sorunlar üzerine kopan bu tür fırtınalar birbirlerine sarılıp soluğu bir barda ya da yatakta almadan önce dinerdi. Tamam, sonbahar boyunca ortamın pek neşeli olduğu söylenemezdi ama şimdi sanki aralarında uçurum açılmış gibiydi. Christian Malm bunun Millennium için sonun başlangıcı olup olmadığını merak ediyordu. Başka bir seçeneğim yok, dedi Mikael. Başka bir seçeneğimiz yok. Bir fincan kahve alıp mutfak masasının başına oturdu. Onun karşısına geçen Erika, Christra döndü. Sen ne diyorsun, diye sordu. Christra ellerini iki yana açtı. Bu soruyu bekliyor ve bir tavır almak zorunda kalmaktan korkuyordu. Her ne kadar üçüncü ortaktıysa da Millennium'un Erika ve Mikael demek olduğunu herkes gibi o da biliyordu. İlk defa, hem de bir konuda birbirlerinden çok farklı düşünürken onun görüşünü soruyorlardı. Açık konuşmak gerekirse, dedi Christer. Benim ne düşündüğüm ikinizin de umurunda değil. Sonra sustu. O resim yapmaktan hoşlanır, grafik çizmeyi severdi. Kendini asla bir sanatçı olarak görmemişti ama çok yetenekli bir tasarımcı olduğunu biliyordu. Bununla birlikte entrika ve politik davranma konusunda çok berbattı. Erika ve Mikael birbirlerine baktılar. Erika'nın bakışları soğuk ve öfkeli, Mikael'inkiler düşünceliydi. Bu bir kavga değil diye düşündü Christer. Bu bir ayrılık. Sessizliği Mikael bozdu. Tamam. Son bir kez daha gerekçelerimi söylememe izin ver. Gözlerini Erika'nın gözlerine dikti. Birinci olarak, bu Millennium'u terk ettiğim anlamına gelmez. Bu dergi için deliler gibi çalıştık. Ama artık yazı işlerinde olmayacaksın. Bütün yükü ben ve Christer üstleneceğiz. Kendi kendini sürgün ettiğinin farkında değil misin? İkinci olarak, biraz ara vermek zorundayım Erika. Artık bir işe yaramam. Bütünüyle tükendim. Hedestad'da paralı bir tatil yapacağım. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğum şey de bu. Bütün bunlar çok aptalca Mikael. Bir UFO'da çalışmaya başlasan daha iyi. Biliyorum ama yalnızca kıçımın üzerinde oturarak bir yılda 2.4 milyon kron alacağım. Üstelik bu süreyi boşa harcamayacağım. Üçüncü olarak Wennerström'e karşı birinci roundu kaybettim. Knockout oldum. İkinci round çoktan başladı. O Millennium'u sonsuza kadar batırmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü bu dergi bu kadroyla ayakta kaldığı sürece adım adım izleneceğini bilecek. Bunu ben de biliyorum. Son yarım yılın bilançosunda reklam gelirlerinin ne kadar düştüğünü gördüm. Gördün mü? İşte bu nedenle ben yayın yönetmenliğini bırakmak zorundayım. Adam beni gördüğünde kırmızı görmüş boğa gibi oluyor. Söz konusu olan bensem tam bir paranoyak gibi davranıyor. Burada kaldığım sürece dergiye karşı yürüttüğü kampanyaya ara vermeyecek. Biz kendimizi üçüncü raundu hazırlamalıyız. Eğer Wennerström'e karşı en küçük bir şans elde etmek istiyorsak, geri çekilip yepyeni bir strateji geliştirmeliyiz. Başına indireceğimiz bir çekiç bulmalıyız. İşte önümüzdeki bir yıl benim işim bu olacak. Bütün bunları anlıyorum, dedi Erika. Tatile çık, başka bir ülkeye git. Bir ay bir kumsalda yat. İspanyol kadınlarının aşk hayatlarını araştır, dinlen. Sandham'da kıyıya otur, dalgaları seyret. Ve geri döndüğümde hiçbir şey değişmemiş olsun. Wennerström milenyumu ezecek. Bunu biliyorsun, onu engelleyecek, ona karşı kullanacağımız bir şey bulmalıyız. Bunu Hedestad'da bulacağını sanıyorsun. Gazete kupürlerini araştırdım. Wennerström 1969'la 72 arasında Wanger şirketinde çalışmış. Grubun yönetici kadrosunda yer almış. Stratejik yatırımların sorumluluğunu üstlenmiş ve çok kısa zamanda işinden olmuş. Henrik Wanger'in onun hakkında bir şey biliyor olduğu ihtimalini yok sayamayız. Tamam da eğer 30 yıl önce bir şey yapmış olsa bile bunu nasıl ispatlarız? Henrik Wanger benimle bir söyleşi yapıp bildiği her şeyi anlatma sözü verdi. Aklını kaybolan akrabasına takmış, ilgilendiği tek şey buymuş gibi görünüyor. Eğer öyleyse Wennerström'ü yakmak zorunda, büyük ihtimal öyle de yapacak. Ne olursa olsun bu fırsatı kaçıramayız. Wennerström'ün yediği haltları kayıt cihazı eşliğinde anlatmaya yanaşan tek kişi o oldu. Eğer o kızın katilinin Wennerström olduğunu bile kanıtlasan bir işe yaramaz. Bu kadar zaman geçtikten sonra hiçbir şey olmaz. Wennerström mahkemede başımızı yer. Bak, bu düşünce beni etkiledi ama üzgünüm. Harriet kaybolduğunda Wennerström yüksek ticaret okulunda öğrenciydi ve Wanger şirketiyle hiçbir bağı yoktu. Mikael bir süre sustu. Erika, milenyumu bırakmayacağım ama sanki bırakmışım gibi görünmesi çok önemli. Sen ve Krister dergiyi götürmek zorundasınız. Eğer yapabilirseniz, eğer Wennerström'le bir barış antlaşması yapma fırsatı ele geçirebilirseniz, bunu yapın. Ben yazı işlerinde olduğum sürece bunu yapamazsınız. Tamam, durumumuz çok boktan ama bence Hedestad'a samanlıkta iğne aramaya gidiyorsun. Daha iyi bir önerin var mı? Erika omuzlarını silkti. Şimdi yeni haber kaynakları arıyor olmalıydık. Öyküyü yeni baştan kurmalıydık ve bu defa işi sağlama almalıydık. Ricky, bu öykü öldü. Erika başını ellerinin arasına aldı. Konuşurken Mikael'in bakışlarından kaçınmak istiyordu. Sana korkunç kızıyorum. Bu öyküyü yanlış yazdığın için değil. Bunda benim de sorumluluğum var. Yayın yönetmenliğini bıraktığın için de değil. Bu durumda alınabilecek en akıllı karar bu. Seninle benim aramda bir iktidar savaşı varmış gibi göstermeyi de kabullenebilirim. Benim yalnızca zararsız bir sürtük olduğumu ve asıl tehlikenin sen olduğunu Wennerström'e inandırmanın mantığını da anlayabilirim. Bir süre durdu, başını kaldırıp öfkeli gözlerle baktı. Ama bence yanlış düşünüyorsun. Wennerström bu hileyi asla yutmayacak. Milenyumu batırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecek. Tek fark şu andan itibaren onunla yalnız başıma kavga etmek zorunda kalacağım. Sana en çok da şimdi ihtiyacımız olduğunu biliyorsun. Tamam, ben Wennerström'e karşı bu savaşı severek sürdürürüm. Ama senin gemiyi birdenbire terk ediyor olman beni ifrit ediyor. Tam da kavganın en çetin anında bize ihanet ediyorsun. Mikael bir elini uzatıp Erika'nın saçlarını okşadı. Yalnız değilsin. Arkanda Krister ve yazı işlerinin diğer elemanları var. Yani Dahman değil. Ayrıca onu işe aldığımız için pişmanım. Yetenekli biri ama yarardan çok zarar veriyor. Ona güvenmiyorum. Bütün bir sonbahar sinsi bir neşeyle dolaşıp durdu. Bunun nedeni senin rolünü üstlenmeyi umması mı yoksa yazı işlerinin diğer üyeleriyle yaşadığı karakter uyuşmazlığı mı bilemiyorum. Korkarım haklısın, dedi Mikael. Ne yapmalıyım? Onu sepetleyecek miyim? Erika, sen sorumlu yazı işleri müdürü ve Milenyum'un büyük ortağısın. Eğer gerekiyorsa onu atabilirsin. Daha önce hiç kimseyi işten atmadık Miki ve şimdi bu kararı da benim üstüme yıkıyorsun. Artık yazı işlerine gitmenin hiçbir zevki kalmadı. Kirsten Mann birdenbire ayağa kalktı. Eğer trene yetişmek istiyorsan acele etmelisin, dedi. İtiraz etmeye hazırlanan Erika'yı elini kaldırarak susturdu. Dur Erika, bana ne düşündüğümü sormuştun. Boktan bir durumdayız, bunu biliyorum. Ama eğer Mikael söylediği gibi ise, o kadar berbat bir halde ise, o zaman hiç değilse kendisi için gitmeli, ona çok şey borçluyuz. Mikael ve Erika şaşkınlıkla Krister'a bakarken o göz ucuyla Mikael'e baktı. Utangaç bir ifadesi vardı. Milenyum siz demeksiniz. Bunu ikiniz de biliyorsunuz. Ben yalnızca ortaklardan biriyim. Bana karşı her zaman dürüst oldunuz. Bu dergiyi sevdim ama ne zaman isterseniz benim yerime başka birini alabilirsiniz. Bana ne düşündüğümü sormuştunuz. İşte öğrendiniz. Yani Dahlman konusunda sizinle hemfikirim. Eğer onu kovman gerekiyorsa Erika, bunu senin için ben yapabilirim. Yeter ki geçerli bir neden bulalım. Durup soluklandıktan sonra devam etti. Mikael'in tam da şimdi gidiyor olmasının çok talihsiz bir durum olduğu konusunda sana katılıyorum. Ama sanırım başka bir seçeneğimiz de yok. Mikael'e baktı. Seni istasyona bırakacağım. Erika ve ben, sen geri dönene kadar dayanacağız. Mikael başını yavaşça sallayarak onayladı. Onun geri gelmeyeceğinden korkuyorum, dedi Erika Berger sessizce. Dragan Armanski öğleden sonra 1:30'da telefon açarak Salander'i uyandırdı. Ne var? Diye sordu uyku sersemi Salander, ağzında katran tadı vardı. Mikael Blomqvist, müşterimizle şimdi konuştum, avukat Frode ile. Wenner Sturm araştırmasını bırakmamızı istedi. Bırakmak? Ben işe başladım bile. İyi, ama Frode artık ilgilenmiyor. Hepsi bu mu? Karar onun. Eğer araştırmamızı istemiyorsa istemiyor demektir. Ücret konusunda anlaşmıştık. Ne kadar zaman harcadın? Lisbeth Salander bir süre düşündü. Yaklaşık 3 tam gün. 40.000 kronluk bir tavan fiyatında anlaşmıştık. 10.000 kronluk bir fatura yazacağım. Yarısını sen alırsın. 3 gün için kabul edilebilir bir miktar. İşi o verdiği için bunu ödemek zorunda. Topladığım belgeleri ne yapacağım? Dramatik bir şey var mı? Salander yine düşündü. Hayır. Frode rapor istemedi. Bırak raflarda kalsın. Belki bir daha gelir. Yoksa atarsın gider. Önümüzdeki hafta sana yeni bir iş vereceğim. Armanski telefonu kapattıktan sonra Lisbeth Salander elinde ahizeyle bir süre bekledi. Sonra oturma odasının bir köşesinde duran çalışma masasına gitti. Duvara raptiyelediği notlarına ve masasının üzerindeki kağıt demetine baktı. Şimdiye kadar gazete kupürleri toplamış, internetten bilgiler indirmişti. Duvardaki notları ve masanın üzerindeki kağıtları toplayıp masasının çekmecesine koydu. Mikael Blomqvist'in mahkemedeki tuhaf davranışı onun için ilginç bir çağrı olmuştu. Ayrıca Lisbeth Salander başladığı bir işi yarım bırakmazdı. İnsanların her zaman bir sırrı vardır. Önemli olan bunların ne olduğunu ortaya çıkartmaktır.